Ayrım 58, sayfa 496. Mutfağa girdiğinde Roelf'in çalışma odası olarak kullandığı ön odadan erkek sesleri duydu. Bugün üniversiteden erken dönmüş olmalıydı Roelf. Sara, nabzı hızlanarak Manfred'in sesini tanıdı. Bu sesin hala kendisini böyle etkilemesinden hem suçluluk duydu hem de kendini sadakatsiz hissetti. Manfred hemen hemen 3 haftadır uğramamıştı bu eve. Onu özlediğini fark etti. Her gün düşünüyordu onu. Düşünürken de duyguları acı bir nefretle fiziksel heyecan arasında gidip geliyordu. Roelf'le çocuklara yemek hazırlamaya başladı. Ama erkeklerin sesi rahatça duyuluyordu. Sara ara sıra durup onları dinlemekteydi. Bir keresinde Manny'nin "Ben Joburg'dayken" dediğini duydu. Demek ki Johannesburg'a gitmişti. Banka soygunu önceki geceydi. Ya karo yolundan ya da posta treniyle dönmüş olabilirdi. Öldürülen 2 kişiyi düşündü. Gazetede banka müdürünün karısının hamile olduğunu, 2 de küçük çocukları olduğunu okumuştu. Kadının şu anda ne gibi duygular içinde olduğunu merak etti. Kocası yoktu artık. 3 bebeğe kendi başına bakmak zorunda kalacaktı. Dikkati tekrar içeride konuşulanlara yöneldi, durup dinledi. Duyduğu şey içini kaygılarla doldurdu. Ne zaman bitecek bunlar diye düşündü. Ah, keşke bitse. Keşke Mani dönüp gitse, bizi rahat bıraksa. Ama bunu düşünmek de içini büyük bir umutsuzlukla dolduruyordu. Shasa, Rapide ile Witwater Strand'den tek başına uçarak geldi, karanlık bastıktan sonra Yanksfield'e iniş yaptı. Havaalanından doğruca Blaine'in Newland Caddesi'ndeki evine gitti. Kapıyı ona Tara açtı. Gelenin o olduğunu görünce yüzü aydınlanıverdi. "Ah sevgilim, seni çok özlemişim." Sarılıp heyecanla öpüşürlerken Blaine'in sesi ayrılmalarına neden oldu. "Bana bak Shasa, önemli bir şeyi yarıda kesmek istemem ama bir ara fırsat bulursan raporunu dinlemek istiyorum." Tara kıpkırmızı kesilmişti. "Baba, sen bizi gözetliyorsun." "Görünen şeye bakılır yavrum, gözetlemek gerekli değil. Hadi Shasa." Öne düşüp onu kendi çalışma odasına götürdü, koltuğu gösterdi. "İçki?" "Bir gazoz efendim." "Aman Tanrım, ne düşüş." Blaine kendine gözü gibi baktığı viskisinden biraz aldı. Shasa'ya gazoz verdi. "Neymiş telefonda anlatamadığın?" "Dün gece galiba şansımız tuttu efendim." Shasa banka soygunuyla o Seva Brangwagon ilişkisi saptanır saptanmaz Blaine'in emriyle derhal Rhodesburg'a uçmuştu. Yakalanan banka soyguncusu sorguya çekilirken polis merkezinde o da vardı. Bildiğiniz gibi adam Crown Mills yetkililerinden. Adı T.S. Lawrence. OB üyeleri listesinde adının olduğuna da kuşku yok. Ama liderlerden değil. Yine de görünüşü pek etkileyici. Biraz içki seviyor sanırım. Polis komiserine sizin cevap istediğiniz soruları söyledim. "Sertlik yok," diyerek kaşlarını çattı Blaine. "Yok efendim, gerekli de olmadı. Lawrence göründüğü kadar sağlam değildi. Ona yalnızca silahlı soygunun ve cinayete yataklığın asılarak cezalandırıldığını belirttik. Bilgi verirse anlaşmaya hazır olduğumuzu söyledik. Hemen ötmeye başladı. Söylediklerinin çoğunu sabahki telefonumda size anlatmıştım." "Evet, devam et." "Sonra bize soyguna katılan diğer insanların adlarını verdi. Üçünün. Ben Johannesburg'dan ayrılmadan tutuklamalar yapılmıştı. Ama çetenin başıyla soygundan 3 gün önce tanışmış. Adını bilmiyordu. Nerede bulunacağını da." "Eşkal tarifi verdi mi?" "Evet. İri yarı bir adam. Siyah saçları ve sakalı var. Burnu çarpık. Bir gözünün üzerinde yara izi. Oldukça ayrıntılı bir tarif. Ama bize hayati olabilecek bir bilgi daha verdi." "O nedir?" "Bir şifre adı. Lider aralarında David Swart, yani Beyaz Kılıç diye tanınıyormuş. Stormjetter'dan, en üst düzeyinden ona yardım etme ve işbirliği yapma emri çıkmış." "Beyaz Kılıç," diye tekrarladı Blaine. "İzci romanı gibi bir havası var." Korkarım o kadar çocukça bir şey değil, diyerek devam etti Şasa. Görevli komisere eşkal tarifiyle şifre adının sizin açık emrinize kadar gizli tutulması gerektiğini söyledim. İyi. Blaine içkisinden bir yudum aldı, Şasa'ya olan güveninin boşa çıkmadığına sevindi. Beyaz kılıç, acaba aradığımız tetik o mu? O beyi bunca zamandan sonra eyleme iten adam mı? Olabilir efendim. Çetenin tutuklanan bütün elemanları belli ki bu adama karşı dehşet ve korku duyguları besliyorlar. Bütün hareketin gerisindeki güç kesinlikle o. Üstelik iz bırakmadan ortadan kayboldu. Çalınan paradan da iz yok. Bu arada söyleyeyim, kaybolan paranın miktarı tamı tamına 127 bin sterlin. İyi para, diye mırıldandı Blaine. Bunun OB'nin kasasına girdiğini varsayabiliriz. Herhalde demiryolu baskınında aldıkları patlayıcılarla birlikte. Bu şifre konusunda efendim, bunu basından da doğrudan ilgisi olmayan tüm taraflardan da gizli tutmayı öneriyorum. Sana katılıyorum ama sen bana yine de nedenlerini say. Bakalım benim nedenlerimle aynı mı? Bir kere avı uyarmak istemeyiz. İzine düştüğümüzü anlaması iyi olmaz. Blaine başını salladı. Haklısın. İkinci neden de bu şifre adını kullanan muhbirlerin ciddiyetini anlayabiliriz. Pek anlayamadım, diyerek kaşlarını çattı Blaine. Sizi halktan bilgi isteme duyurunuza karşılık yüzlerce telefon yağmaya başladı ama ne yazık ki çoğu sahte. Şifre adının duyulmasına izin verirsek hepsi o kelimeyi kullanır. Anlıyorum. Bu şifreyi kullanan muhbirlere inanılabileceğini anlayacağız. Evet efendim. Pekala, o halde şimdilik gizli tutalım. Başka bir şey var mı? Şimdilik yok. O halde ben sana yokken neler olduğunu anlatayım. Başbakanla buluştuk. OB'yi siyasal bir kuruluş olarak ilan etmeye karar verdik. Tüm memurlar, bu arada polis teşkilatı ve ordu mensupları, üyelikten derhal istifa etmek zorunda kalacak. Bu onların taraf tutmasını engellemez, dedi Şasa. Elbette, ülkenin %40 ya da 50'si hala bize karşı ve Nazi Almanyası'ndan yana. Bu böyle devam edemez efendim. Siz Aubas'la karara varıp durumun üstüne gitmek zorundasınız. Onu biliyoruz. Soruşturmalarımız sona erdiği zaman, elebaşların oldukça kalabalık bir listesini elde ettiğimiz zaman üstlerine gideceğiz. Tutuklayacak mısınız? Sasha şaşırmıştı. Evet, devlet düşmanı olarak savaş bitene kadar hapsedilecekler. Şasa hafif bir ıslık öttürdü. Atak bir tedbir efendim. Daha büyük dertler açabilir. İşte o nedenle bir tek ağ atıp hepsini bir seferde toplamamız gerek. Birinin bile dışarıda kalmasını göze alamayız. Blaine ayağa kalktı. Görüyorum çok yorgunsun Şasa. Bayan Tara'nın da sana söyleyeceği bir yığın şey vardır eminim. Sabah tam 8:30'da seni büromda istiyorum. Çalışma odasının kapısına yürürlerken Blaine yeni aklına gelmiş gibi ekledi. Ha, bu arada büyük baban Sir Gary bu sabah Veltevreden'e geldi. Doğum günü için gelmiştir, diyerek gülümsedi Şasa. Onu çok özledim. Dilerim siz de Mareşal Smuts'la her zamanki gibi katılırsınız doğum günü pikniğine. Dünyada kaçırmam. Blaine odanın kapısını açtı. Hol'ün karşı tarafında Tara oyalanıyor, kitap raflarında bir kitap arıyormuş gibi numara yapıyordu. Blaine sırıttı. Tara, bu gece Şasa'nın iyi bir uyku çekmesine izin vereceksin, duyuyor musun beni? Yarın bir uyur gezerle çalışmayı kesinlikle istemiyorum. Ertesi sabah Blaine'in bürosunda başlayan toplantı hiç kimsenin beklemediği kadar uzun sürdü. Sonra koridorun ilerisindeki başbakan odasına kaydı. Orada Mareşal Smuts Şasa'ya bizzat sorular sordu. Sorduğu sorular o kadar derinlere iniyordu ki Şasa, Aubas'ın yıldırım zihnine ayak uydurmak için eni konu zorlanmaktaydı. Sonunda yüz akıyla sıyrıldı. Smuts'ın son sözleri şöyle oldu. Bu beyaz kılıç denilen adamı kim olursa olsun istiyoruz. Daha fazla zarar vermeden önce istiyoruz. Bu mesajımı ilgililerin hepsine ilet. Baş üstüne efendim. O listeleri de hafta sonundan önce masamda istiyorum. Bu adamları bir yere kilitlemeli, zarar vermelerini engellemeliyiz. Shasa polis merkezine gelip Jaguar'ını kendine ayrılan yere park ettiğinde vakit öğlene yaklaşıyordu. Özel operasyonlar odası bodrumun bir köşesindeydi. Kapıda görevli polis nöbet bekliyordu. Shasa kayıt defterini imzaladı. Ancak belli bir listede adı olanlar girebiliyordu. OB üyeleri arasında pek çok da polis vardı. Komiser Louis Nell ekibini büyük bir özenle seçmişti. Saçları dökülmeye başlamış yaşlı bir adamdı. Savaşa gitmekten onu yaşı ve görevinin önemi alıkoymuştu. Gönüllü başvurusunun kabul edilmemesine fena halde bozulmuştu adam. Shasa kısa zamanda onun saygı ve sevgiye layık biri olduğunu anlamıştı. Bir tek memnun edilmesi biraz zordu. Çabucak birbirlerine ayak uydurup etkili bir çalışma düzeni kurdular. Nell gömlekle dolaşıyordu, ağzında sigarası vardı, telefonda konuşuyordu. Ağızlığı eliyle kapayıp Shasa'yı yanına çağırmak için işaret etti. ''Nerelerdesin? Neredeyse arama ekibi çıkaracaktım.'' diyerek çattı ona. ''Otur, seninle konuşmak istiyorum.'' Telefon bitene kadar Shasa masanın ucuna ilişti, camın ardındaki operasyonlar odasında çalışanlara baktı. Komiser Nell'in yanına 8 dedektif, birkaç da kadın stenograf verilmişti. Bitişik oda sigara dumanıyla doluydu. Daktilolar çatırdayıp duruyordu. Komiserin masasındaki ikinci telefon çaldı, adam gözlerini kaldırıp Shasa'ya baktı. ''Sen aç, lanet olası santral her telefonu bana bağlıyor.'' Shasa kulaklığı eline aldı. ''Günaydın, burası merkez karakolu, size yardımcı olabilir miyim?'' dedi. Sessizlik. Aynı şeyi Afrikaner dilinde tekrarladı. ''Alo, ben biriyle konuşmak istiyorum.'' Arayan kadındı, genç bir kadın. Çok da heyecanlıydı. Afrikaner dilinde konuşuyordu. Sesi soluk soluğa ve kararsız gibiydi. Gazeteze Osseve Brandbach hakkında bilgi istediğiniz yazılıydı. Biriyle konuşmak istiyorum. ''Benim adım Courtney'' dedi Shasa Afrikaner dilinde. ''Ekip amiriyim. Polise yardım etmek istediğiniz için minnettarım. Bana her şeyi anlatabilirsiniz.'' Sesini sıcak ve güven verici çıkarmaya çalışıyordu. Kadının korku içinde olduğunu hissetmekteydi. Belki de fikrini değiştirip telefonu kapamak üzereydi kadın. ''Acele etmeyin, ben sizi dinlemek için buradayım.'' ''Polis misiniz?'' ''Evet hanımefendi, bana adınızı vermek ister miydiniz?'' ''Hayır, söylemek istemiyorum.'' Shasa hatasını anladı. ''Hiç ziyanı yok, adınızı vermek zorunda değilsiniz.'' dedi çabucak. Uzun bir sessizlik daha oldu, kadının solumasını duyuyordu. ''Acele etmeyin.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Yalnızca bana ne söylemek istiyorsanız onu söyleyin.'' ''Silah çalıyorlar.'' Kadının sesi fısıltı halindeydi. Shasa dikkatle, ''Nasıl silah olduğunu söyleyebilir misiniz?'' diye sordu. ''Pretoria'daki demiryolu atölyesinden çalıyorlar.'' Shasa doğrulup dik oturdu, telefonu iki eliyle tuttu. Askeri silah ve cephanenin hemen tümü Pretoria'daki demiryolu atölyelerinde yapılıyordu. Ağır silahlar, makineliler yalnız orada vardı. Kartuşlar da Pretoria tesislerinde yapılmasına rağmen son işlemler demiryolu atölyelerinde tamamlanıyor, dağıtımı onlar üstleniyordu. ''Söylediğiniz şey önemli.'' dedi Shasa dikkatle. ''Bana silahları nasıl çaldıklarını söyleyebilir misiniz?'' ''Sandıklara hurda demir dolduruyor, silahları alıyorlar.'' diye fısıldadı kadın. ''Bunu kimin yaptığını söyleyebilir misiniz lütfen? Kimin sorumlu olduğunu biliyor musunuz?'' ''Atölyedeki adamları tanımıyorum ama baş sorumluyu biliyorum. Kim olduğunu biliyorum.'' ''Adını bilmemiz gerek.'' dedi Shasa inandırıcı bir sesle. Ama kadın sessizdi. Kendi kendisiyle mücadele ettiği belli oluyordu. Zorlarsa Shasa onu kaybedebilirdi. ''Adı?'' Kadın bir kararsızlık daha geçirdi, biraz daha sessiz kaldı, sonra patladı. ''Ona Wit Sword diyorlar, beyaz kılıç.'' Shasa teninin üzerinde mikroplar geziyormuş gibi karıncalandığını duydu, Kalbi bir vuruşunu atladı, sonra gümbür gümbür çarpmaya başladı. "Ne dediniz?" "Beyaz kılıç. Adı Beyaz Kılıç," diye tekrarladı kadın. Sonra bir çıtırtı oldu, telefon kapandı. "Alo, alo," diye bağırdı şasa telefona. "Orada mısınız? Kapatmayın." Ama ona yalnızca boş hattın paraziti cevap verdi. Şasa, Blaine Malcomes'in masasının yanında duruyor, onun Johannesburg'daki polis merkeziyle konuşmasını dinliyordu. "Arama ruhsatını çıkartırır çıkartırmaz hemen atölyeleri kapatacaksınız. Kimsenin girmesine ya da çıkmasına izin vermeyin. Transvaal askeri komutanı ile görüştüm. Kendisi de ona bağlı bölge komutanı da size yardımcı olacak. Aramaya hemen başlamanızı istiyorum. Her silah sandığını açın, fabrika imalat listelerindeki her malı kontrol edin. Ben derhal yola çıkıp uçakla geliyorum. Bir polis arabası beni Robert Hyde hava pistinden karşılasın. Saat?" Şasa'ya bakıp gözleriyle sordu. "Bu akşam 5'te. Bu arada aramayı yapacak adamlarınıza işin gizliliğini vurgulamanızı istiyorum. Bir şey daha komiser. Lütfen adamlarınızı seçerken bölücü kuruluşlara, özellikle Oseva Brandag'a üye olmadığından emin olduklarınızı alın." Şasa'nın Jaguar'ıyla Youngsfield Havaalanı'na kadar gittiler. Blaine spor arabadan uzun bacaklarını zorlukla çıkarırken, neyse yolculuğun en rahatsız kısmı bitti diye takıldı. Polis komiseri Robert Hyde'da kontrol kulesinde bekliyordu. Şasa, Rapid'i kuleye yaklaştırıp durdurdu. Komiser onları karşıladı. Blaine hemen, "Soruşturma nasıl gidiyor?" diye sordu. "Şu ana kadar neler buldunuz?" Komiser başını iki yana salladı. 600'ü aşkın tüfek sandığı aradık. İş uzun sürüyor. Şu ana kadar her şey yolunda gibi. Depolarda ne kadar sandık var? 980. Demek yarısından çoğunu bitirdiniz. Blaine başını sallayıp duruyordu. Gidip bir bakalım yine de. Şapkasını başına giydi, paltosunu ilikledi. Hava çok soğuktu. İnsana Drakensberg dağlarının karlarını hatırlatıyordu. Şasa ile ikisi siyah Packard polis arabasının arka kanepesine bindiler. Pretoria'ya kadar olan kısa yolculuk boyunca kimse konuşmadı. Demiryolu atölyelerinin kapısında pek çok polis ve asker vardı. Packard'ın içindekileri dikkatle kontrol ettiler. Blaine'in mevkii onları pek de fazla etkilemedi. Soruşturmayla görevli başkomiser atölye müdürünün odasındaydı. Hazırladığı raporda yeni bilgi pek azdı. Şu ana kadar silah imal ve ambalajlanmasında bir yolsuzluk bulamamışlardı. "Beni dolaştırın," dedi Blaine ciddi bir ifadeyle. Grup halinde Blaine, Şasa, başkomiser ve atölye müdürü ana imalat katına indiler. Aslında atölye sözü burayı tarife yetmiyordu. İçerisi koskoca bir fabrikaydı. Başlangıçta devlet malı olan demiryolu şebekesinin bakım ve parça ihtiyacını karşılamak için kurulmuş, sonra genişletilip modernize edilmiş, artık lokomotiflerini baştan sona kendi yapar duruma gelmişti. Şu anda taşıyıcı bantta Kuzey Afrika'daki savaşta kullanılacak zırhlı arabaların yapımı üzerinde çalışılmaktaydı. "Kaç işçi çalıştırıyorsunuz?" Blaine bu gürültüde sesini duyurmak için bağırmak zorunda kalıyordu. "Toplam 3000'e yakın. 3 vardiyaya çıktık. Savaş temposu." Müdür onları en uzak binaya kadar götürdü. "Burası ufak silahların yapıldığı yer," diye bağırdı. "Daha doğrusu madeni kısımlarını, namlu ve bloklarını. Tahta kısımlar serbest müteahhitlere yaptırılıyor." "Bize bitmiş parçaları ve ambalajları gösterin," diye emretti Blaine. "Sorun onlarda. Eğer bir sorun varsa tabii." Montaj ve kalite kontrolünden sonra tüfekler yağlanıyor, sarı yağ geçirmez kağıtlara sarılıyor, uzun tahta VD kutularına konuluyordu. İngiliz Long Service numara 4, Mark 1, 303 kalibre tüfeklerdi. Sandıklar sonra çelik konteynerlere yerleştirilip dağıtım depolarına sevk ediliyordu. Dağıtım deposuna girdiklerinde bir düzine kadar üniformalı polisi en azından 50 işçiyle birlikte çalışır buldular. Her sandık indiriliyor, polislerden biri tarafından açılıyor, sarılı tüfekler alınıp sayılıyor, tekrar yerine konulup sandık kilitleniyordu. Kontrolü yapılmış sandıklar deponun ileriki duvarı dibine sıralanmışlardı. Şasa geriye 50 kadar sandık kaldığını çabucak gördü. Ayrım sonu.